Ayrım 21, sayfa 167. Mavi tepeler Sente'nin karşısında birer serap gibiydi. Ama bu sefer büyüleri onu etkileyemedi. 32 saattir direksiyondaydı. Ancak benzin doldururken dinlenmişti. Bir keresinde de arabayı yolun kenarına çekip 2 saat uyumuştu. Yorgundu. Kemiklerin içindeki ilikler bile sızlıyordu. İleride madenin galvanize damlı binalarını görünce yorgunluğu geçiverdi. Daimleri durdurup indi, kollarını bacaklarını salladı, kan dolaşımını sağladı, dikiz aynasını çevirip yüzüne baktı. Gözleri kanlı, çapaklıydı. Yüzü tozdan ve yorgunluktan bembeyazdı. Bir bez çıkarıp mataradaki suyla ıslattı, tenindeki tozları temizledi. Tuvalet çantasından bir şişe göz banyo suyu ve bir mavi pamuk çıkardı, gözlerini sildi. Tekrar aynaya baktığında gözleri yine parlaktı. Yanaklarını ovuşturup kızarmasını sağladı, başındaki eşarbı düzeltti, giysilerini koruyan ceketi çıkardı. Dinlenmiş, zinde ve çatışmaya hazır görünüyordu. Madenin yollarının köşelerinde kadın ve çocuklar küçük gruplar halinde toplanmışlardı. Senten arabasıyla geçerken ona suratları asık, gözlerinde korkuyla baktılar. O arkasına yaslanmış oturuyor, dosdoğru karşısına bakıyordu. Ana binaya yaklaşırken dışarıdaki ağaçların dibindeki grev gözcülerinin acele toparlanıp düzene girdiklerini gördü. En az 20 kişiydiler. Arabanın geçeceği yerde sıra oldular. Yüzleri çirkin ve tehdit doluydu. "Kimse giremez, kimse çıkamaz!" diye bağırmaya başladılar. Senten yavaşlar gibi oldu. Çoğunun elinde sopalar ve kürek sapları olduğunu gördü. Senten avucunu klaksona bastırdı. Korna yaralı fil çığlığı gibi yükseldi. Ayağı gaz pedalına yüklendi, arabayı gözcüler sırasının tam ortasına sürdü. Ortadaki adamlar camın gerisinde onun yüzünü görünce kendilerini ezeceğini anladılar. Son anda kaçıştılar. Bir tanesi, "İşimizi istiyoruz!" diye bağırıp elindeki kürek sapını arka cama indirdi. Cam çatladı, arka kanepeye döküldü ama Senten de geçti. Verandanın önüne vardığında Twentyman Jones ceketini kravatını düzelterek dışarıya çıkıyordu. "Sizi en erken yarın bekliyorduk," dedi. "Arkadaşlarınız hazırdı ama." Kırık camı gösterdi. Twentyman Jones'un sesi tizleşiverdi. "Size saldırdılar mı? Bu bağışlanamaz." "Bence de. Zaten bağışlayan ben olmayacağım." Twentyman Jones'un sıska kalçasında koca bir tabanca sallanıyordu. Arkasında Bay Brantingham durmaktaydı. Yumurta gibi kel kafalı muhasebeci. Altın çerçeveli gözlüğünün gerisindeki gözlerinden neredeyse yaşlar dökülecekti. Yuvarlacık omuzlarının üzerinde kafası öyle iri duruyordu ki, onun da bembeyaz ellerinde çifte namlulu bir tüfek göze çarpıyordu. "Cesur bir insansınız," dedi Senten ona. "Bu sadakatinizi unutmayacağım." Peşinde Twentyman Jones'la kendi odasına girip masasına oturdu. "Başka kaç kişi bizimle?" diye sordu. "Yalnızca büro kadrosu, 8 kişi. Ustalar ve madende çalışanlar hep grevde. Ama sanıyorum bazılarına baskı yapıldı." "Rogers'la McLear bile mi?" "Onlar üst nezaretçilerdi. Onlar da mı grevde?" "Korkarım öyle. İkisi de grev komitesi üyesi." "Furry ile mi?" "Üçü elebaşı." "Bir daha iş bulamamalarını sağlarım," dedi Senten acı bir sesle. Twentyman Jones bakışlarını eğip mırıldandı. "Bence unutmamamız gereken konu bu adamların yasayı ihlal etmediği. Emeklerini sunmama konusunda hukuksal hakları var. Toplu pazarlık hakkı." "Ama ben bu madeni çalışır halde tutmaya uğraşırken değil, en azından bir kısmına iş çıksın diye çabalarken değil, onlar için yaptığım onca şeyden sonra değil." "Korkarım hakları var," diye direndi adam. "Siz kimden yanasınız, Doktor Twentyman Jones?" İnce yapılı adam yıkılmış gibi göründü. "Bu soruyu asla sormamanız gerekirdi," dedi. "Daha ilk tanıştığımız günden beri ben sizin adamınız oldum. Bunu biliyorsunuz. Ben yalnızca yasal durumunuzu belirtmeye çalışıyorum." Senten bir anda pişman olmuştu. Ayağa kalkıp onun koluna uzandı, avutmaya çalıştı. "Bağışlayın beni, yorgun ve sinirliyim." Ayağa pek hızlı kalkmıştı. Birden kafasından kan çekildi, rengi ölü gibi sarardı, ayakları üzerinde sallandı. Adam onu yakalayıp dengeledi. "En son ne zaman uyudunuz? Windhoek'tan buraya hiç durmadan mı araba sürdünüz?" Onu kanepeye götürüp zorla uzanmasını sağladı. "Şimdi uyuyacaksınız, en az 8 saat. Bungalovunuzdan temiz giyecek getirtirim. Grev başlarıyla konuşmalıyım." "Olmaz." Adam başını iki yana sallayıp perdeleri çekti. "Dinlenip gücünüzü yeniden kazanmadan olmaz. Yoksa yargı hataları yaparsınız." Senten uzandı. Parmaklarını kapalı gözlerinin üzerine dayadı. "Haklısınız, her zamanki gibi. Sizi akşam 6'da uyandırırım. Grev komitesine de 8'de görüşeceğinizi haber veririm. Stratejimizi planlamak üzere 2 saatimiz kalmış olur." Grev komitesinin 3 üyesi Senten'in odasına girdiklerinde onlara 3 dakika boyunca hiç konuşmadan baktı. Odadaki tüm sandalye ve koltukları özellikle çıkarttırmıştı. Bir tek kendi oturduğu ve 21 Jones'un oturduğu dışında. Bu durumda grevciler okul öğrencisi gibi ayakta beklemek zorunda kalmışlardı. Senten isteksiz bir sesle, "Şu anda bu ülkede 100.000'den fazla işsiz var," dedi. "Her biri sizin işinizi elde etmek için diz çöküp yalvarmaya hazır." Makler, "Ama tutmaz o iş," diye cevap verdi. Görünüşü dikkati çekmeyen bir adamdı. Orta boylu, belirsiz yaştaydı. Yine de Senten onun zeki, inatçı ve kurnaz olduğunu bilirdi. "Keşke karşı taraftan değil de benden yana olsaydı," diye düşündü. "Eğer karşımda kaba dil kullanacaksanız derhal gidebilirsiniz Bay Maclear," dedi. "O da tutmaz Bayan Courtney." Adam onun cesaretini takdir edercesine hüzünlü hüzünlü gülümsedi. "Haklarımızı siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz." Senten Rogers'a baktı. "Eşiniz nasıl Bay Rogers?" Bir yıl önce kadının ülkedeki en başta gelen operatörlerden biri tarafından ameliyat edilmek üzere Johannesburg'a gidiş masrafını Senten karşılamıştı. Rogers da ücretli izinle eşine refakat etmişti. "İyidir Bayan Courtney," dedi adam başını eğerek. "Bu saçmalığınız konusunda o ne düşünüyor?" Adam başını eğip ayaklarına baktı. Senten, "Eşiniz akıllı bir hanımdır," diye devam etti. "Herhalde 3 küçük çocuğunuz için kaygılanıyordur." Furry, "Biz hepimiz birliyiz," diye lafa karıştı. "Sağlamız, kadınlarımız da arkamızda. Bu sözleri bir an önce unutsanız daha..." "Bay Furry, lütfen ben konuşurken sözümü kesmeyin." Adam, "Burada kudretli kadın numaraları yapmak size bir şey kazandırmaz," diye geveledi. "Sizi de, lanet olası madeninizi de, elmaslarınızı da köşeye kıstırdık. Biz konuşacağız, siz dinleyeceksiniz. İşin aslı bu." Küstahça sırıttı, dostlarına bakıp onlardan onay bekledi. Bu sırıtış, Furry'nin korkularını saklıyordu. Bir yanda Lothar de Leray ve savurduğu tehdit vardı. O anlaşmada kendine düşeni yapmamak için geçerli bir özürle ortaya çıkamazsa, kendini şimdiden ölmüş sayması gerektiğinin farkındaydı. Bir başkası o elmasları buradan götürene kadar bu grevi körüklemek zorundaydı. O zaman kendisi kurtulurdu. "Biz olur diyene kadar buradan bir tek elmas bile çıkaramazsınız hanımefendi. O elmasları burada rehin olarak tutuyoruz. Kasada yaman bir partinin hazırlanmış beklemekte olduğunu biliyorsunuz. Orada bekleyecek. Siz söyleyeceklerimizi dinleyene kadar." İnsanları iyi tanıyan biri olduğundan Senten'in böyle bir tehdide tepkisinin ne olacağını tahmin edebiliyordu. Senten onun yüzünü dikkatle inceledi. Bu sözlerde tam yerine oturmayan bir şey vardı. Adamın hesapçı bir hali var gibiydi. Bilerek kışkırtıcı davranıyordu. "Pekala," dedi Senten alçak sesle. "Dinliyorum, söyleyin bakalım." Furry talepler listesini okurken Senten sessiz oturdu. Yüzü ifadesizdi. Tek tük öfke belirtilerini de ancak 21 Jones tanıyor, anlayabiliyordu. Boğazındaki kırmızılık ve ayağıyla tempo tutması. Furry listenin sonuna geldi. Yine uzun bir sessizlik oldu. Adam elindeki kağıdı uzattı. Bu kopya sizde kalacak. Masama bırakın diye emretti Senten. Eliyle dokunmaya tenezzül etmiyor gibiydi. Geçen ay işten uzaklaştırılan işçilere 3 aylık ücret ihbar tazminatı olarak verildi dedi adamlara. Hakları olandan 3 kat fazla. Bunu biliyorsunuz. Hepsine de iyi referans verildi. Bunu da biliyorsunuz. Onlar bizim arkadaşlarımız diye karşılık verdi Furry inatla. Bazıları akrabalarımız. Pekala, tutumunuzu açıkça ortaya koydunuz. Artık gidebilirsiniz. Ayağa kalktı, adamlar şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Bize bir cevap vermeyecek misiniz diye sordu McLear. Daha sonra. Ne zaman? Hazır olduğum zaman. Ondan önce değil. Şirketin mağazasını kapattılar, evlerimizin suyunu ve elektriğini kestiler diye meydan okudu McLear bu sefer. Benim emrimle. Bunu yapamazsınız. Neden yapamayacağımı anlayamadım. Dükkan benim, jeneratör benim, tulumba benim, evler de benim. Karımızı, çocuklarımızı beslemek zorundayız. Onları greve başlamadan önce düşünmeniz gerekirdi. İstediğimizi elde edebiliriz, bunu biliyorsunuz. Elmaslarınızı bile. Bizi durduramazsınız. Beni mutlu etmek isterseniz yapın, dedi Senten. Hemen. Dükkana saldırıp yağmalayın, kasayı dinamitleyip elmaslarımı alın, bana sadık kimselere saldırın, üçünüzü ömür boyu içeri tıkılmış ya da dar ağacından sallanır görmek beni dünyada en mutlu edecek şey olur. Tekrar yalnız kaldıklarında Twentyman Jones'a döndü. Hakkı var, en önemli şey elmaslar. Onları Windhoek'taki bankanın kasasına sağ salim ulaştırmak zorundayım. Gelen polislerin koruması altında yollayabiliriz. Senten bunu duyunca başını iki yana salladı. Polisin buraya varması 5 gün sürebilir. Dünyanın muamelesi var. Hayır, o elmasları şafak sökmeden buradan çıkarmak istiyorum. Biliyorsunuz, sigorta bu tür isyan veya ayaklanma durumlarında tazminat ödemeyi kapsamıyor. O elmaslara bir şey olursa mahvolurum, Dr. Twentyman Jones. Onlar benim can yeleğim. Bu cahil, küstah sersemlerin eline düşmelerini göze alamam. Niyetinizin ne olduğunu söyleyin bana. Daimler'i arkadaki garaja götürmenizi istiyorum. Benzin doldurun, aküsünü şarj edin. Elmasları arka kapıdan yükleriz. Görünmeden girip çıkmak için kullandığı arka kapıyı gösterdi. Gece yarısı gözcüler uyurlarken garaj kapısının karşısındaki dikenli teli keseriz. İyi. Adam dikkatle dinliyordu. O zaman hastane yoluna çıkmış oluruz. Gözcüler öteki tarafta, ana kapıdalar. Arkaya henüz kimseyi koymadılar. O yoldan kurtulduk mu dosdoğru Windhoek. Birkaç saniyede fırtınayı atlatmış oluruz. Biz değil, Dr. Twentyman Jones. Adam ona baktı. Yalnız gitmeyi düşünemezsiniz. Gelirken de yalnızdım. Hiçbir tehlikeyle karşılaşmadım. Hızla geldim. Dönüş yolunda da bir sorunla karşılaşmayı beklemiyorum. Size burada ihtiyacım var. Madeni Brantingham'a ve memurlara bırakamayacağımı bilirsiniz. Sizin burada olup o grevcileri idare etmeniz gerek. Siz olmazsanız fabrikaya zarar verebilir, madene sabotaj yapabilirler. 2 dinamit çubuğu yeter de artar bile. Adam avcuyla yüzünü alnından çenesine kadar sildi. Kararsızlık içindeydi. 2 görevi arasında sıkışmış kalmıştı. Yoktan var ettiği maden, hayatının gururu maden bir yanda, asla sahip olmadığı kızı ya da karısı kadar sevdiği bu kadın bir yanda. Sonunda içini çekti, hakkı vardı, öyle olmak zorundaydı. O zaman adamlardan birini alın yanınıza diye yalvardı. Brantingham'ı örneğin, kaşlarını da kaldırmıştı. Twentyman Jones 2 elini havaya kaldırdı. Bu fikrin ne kadar saçma ve gülünç olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Daimler'i arkaya götürürüm dedi. Sonra da Windhoek'a. AB'ye telgraf çekerim. Hemen bir ekip çıkarır. Sizi yolda karşılattırır. Tabii grevciler henüz telgraf tellerini kesmemişlerse. Ben buradan çıkana kadar telgrafı çekmeyin diye talimat verdi Senten. Grevciler kurnazlık edip hattı dinliyor olabilirler. Belki de onun için kesmemişlerdir. Twentyman Jones başını salladı. Pekala, ne zaman yola çıkmak istiyorsunuz? Gecenin üçünde. Sentent hiç kararsızlık göstermemişti. O saatte insanlar canlılığını kaybederdi. Grev gözcüleri de ani hareket beklemezlerdi. Peki Bayan Courtney, aşçıma söyler, sizin için hafif bir yemek hazırlattırırım. Biraz dinlenmenizi de öğütlerim. Ben her şeyi hazırlar, sizi 2:30'da uyandırırım. Twentyman Jones omzuna dokunur dokunmaz uyandı, doğrulup oturdu. Saat 2:30. Daimlere benzin doldu, elmaslar da yüklendi. Dikenli tel kesildi, banyonuzu doldurdum, bungalodan birkaç kıyafet getirttim. İstediğinizi seçebilirsiniz. 15 dakikaya kadar hazır olurum, dedi Senten. Karanlık garajda Daimler'in yanında durup fısıltıyla konuştular. Çifte kapılar açıktı. Dışarıda hilal biçiminde bir ay parlıyordu. Teldeki kesik yere işaret koydum. Twentyman Jones gösterdi. Senten 50 metre kadar ileride sarkık duran iki bayrağı gördü. Sinai elmas sandıkları bagajda ama değerli taş çantasını yanınıza yolcu koltuğuna koydum. Açık pencereden eğildi, kara kutuyu okşadı, küçük bir bavul kadardı. Çelikten yapılmış, pirinç kilitle kapanmıştı. İyi. Senten toza karşı giydiği ceketi düğmeledi, yumuşak deri eldivenlerini eline geçirdi. Tüfek 10 numara saçma dolu. Seni durdurmak isteyene ateş edebilirsin. Cinayet tehlikesi yok. Yalnızca batar, canlarını yakar o kadar. Ama niyetin ciddiyse torpido gözünde bir kutu gerçek kurşun var. Senten direksiyona geçti. Kapıyı gürültü çıkmaması için pek yavaş kapattı. Çifte namlulu tüfeği elmas çantasının üzerine koyarken iki emniyeti de kapadı. Bagajda bir sepet var, sandviçler ve bir termos kahve. Senten yan pencereden ona baktı ciddi bir sesle. ''Siz benim dayanağımsınız.'' dedi. ''Size bir şey olmasına izin vermeyin. Bir kutu elmas, pöh, yenilerini çıkarırız. Ama siz benzersizsiniz. Sizden yalnızca bir tane var.'' İçgüdüsel bir hareketle belindeki tabancayı çıkardı, pencereden uzanıp sürücü koltuğunun arkasındaki cebe soktu. ''Bu size verebileceğim tek sigorta.'' Unutmayın, namluda da fişek var. İnşallah hiç ihtiyacınız olmaz. Geri çekilip selam çaktı. Yolunuz açık olsun. Senten arabayı çalıştırdı. Koca motor yavaşça hırıldadı. El frenini bıraktı, farlarını yaktı. Daimler'i açık kapıdan çıkarıp bahçeye sürdü. Hızla vitesleri değiştirmeye koyuldu. İki işaret arasındaki yere yönelmişti. Oradan saatte 40 millik bir hızla geçti, telin ucunun yan kapıyı çizdiğini duydu. Frene bastı, tekerleri çevirdi, tozlu yola kıvrıldı. Tekrar gaza yüklendi. Daimler son hızıyla atıldı. Motor sesinin arasından bağırmalar duyuyordu. Karanlık, belirsiz gölgeler ana kapının tarafından hızla koşuyor, köşede yolunu kesmeye hazırlanıyorlardı. Çifteyi eline aldı, namlusunu yanındaki pencereden çıkardı. Farların ışığında koşanların suratı çirkin ve öfkeliydi. Ağızları bağırırken açılıyor, içi kapkaranlık görünüyordu. İki tanesi arkadaşlarından daha hızlıydı. Daimler köşeye vardığı anda onlar da vardı. Bir tanesi elindeki kürek sapını fara doğru savurdu, kaputa çarptı. Senten çifteyi ateşledi, bacaklarına nişan alıyor, iki namludan birden ateş ediyordu. Saçmalar bacaklarına girince saldırganlar bağırarak geriledi. Senten yanlarından geçip ana yola saptı, yamaçtan aşağı çöle doğru vurdu gitti. Petty Fogger'e, acil ve önemli. Juno gece 3'te buradan korumasız olarak yanında mallarla yola çıktı. Stop. Derhal silahlı muhafız çıkarıp onu yolda karşılayın. Winged. Lothar Döleray kopyasını çıkardığı mesaja mum ışığında bakıp duruyordu. Korumasız diye fısıldadı. Juno korumasız. Malları getiriyor. Ulu tanrım yalnız başına geliyor elmaslarla. Hızlı bir hesap yaptı. Oradan gece 3'te çıkmış. Öğlende 1'de falan burada olur. Saklanma yerinden çıktı, yamaca tırmandı, oturacak bir yer buldu. Değerli purolarından birini yaktı. Gökyüzüne baktı. Hilal'in çöle doğru alçalışını seyretti. Şafak, doğu ufkunu tavus kuşu kuyruğu gibi çılgın renklere boyarken kampa indi. Önceki gecenin küllerinden yeni bir ateş yaktı. Swart Hendrik saklanma yerinden çıktı, kumlara gürültüyle işedi. Pantolonunu ilikleyip esniyerek ateşin başına döndü. Kahvenin kokusunu kokladı. "Planı değiştiriyoruz," dedi Lothar ona. Hendrik gözlerini kırpıştırdı, dikkatini toplamaya çalıştı. "Neden?" "Kadın elmasları tek başına getiriyor. Kolay teslim olmayacaktır. Herhangi bir şekilde canının yanmasını istemiyorum." "Ben asla." "Çok asla. Sen heyecanlandın mı ateş edersin." Lothar hırslıydı ama tek neden o değil. Lothar parmaklarıyla saymaya başladı. "Birincisi, tek başına bir kadına bir erkek gerek. Ben saklandığım yerden ipi kesip kayaları yola yıkacak zamanı rahat bulurum. İkincisi, kadın seni tanıyor. Bu durumda tanınmamız tehlikesi artıyor. Üç, sustu. Asıl neden Senten'le yalnız olmak istemesiydi. Son defa olacaktı bu. Bir daha buralara dönmeyecekti Lothar. Son olarak diyelim ki ben öyle istediğim için öyle yapıyoruz. Sen burada Manfred'le ve atlarla kalacaksın. Ben işi bitirir bitirmez yola çıkmaya hazır olacaksınız. Hendrik omuzlarını kaldırdı. İpi kesmene yardım ederim diye homurdandı. Ayrım sonu.